Ayrım 14, sayfa 165. İkinci bölüm. Londra 2006. Liv çantasını kolunun altına sıkıştırıp cep telefonunu da kulağıyla omzu arasında tutmuş nehir kıyısında koşuyordu. Rıhtım yakınlarında Londra'nın tepesindeki yüklü gri bulutlar sanki ikiye ayrılmış gibi başkentin merkezine şiddetli bir sağanak yağdırıyordu. Trafik durmuş, taksilerin egzoz borusundan dumanlar yükselirken camlar da yolcuların nefesiyle buğulanmıştı. Yağmurdan ceketinin rengi koyulaşıp saçları da kafasına yapışmışken 15. defa "Biliyorum" diye tekrar etti. "Biliyorum, evet, şartların farkındayım. Ben yalnızca birkaç ödeme bekliyorum." Bir kapıdan içeri dalıp çantasından çıkardığı bir çift topuklu ayakkabıyı giydi ve ıslak ayakkabılarına bakarken onları koyacak yeri olmadığını fark etti. "Evet, evet, evet. Ben, hayır, benim şartlarım değişmedi, uzun süredir aynı." Kapıdan çıkıp tekrar kaldırıma yöneldi ve ıslak ayakkabılarını elinde tutarak karşıya geçip Oldwich Caddesi'ne yöneldi. Yoldan geçen bir araba ayaklarına su sıçratınca durup hayretler içerisinde direksiyonun başındaki sürücüye baktı ve "Dalga mı geçiyorsun benimle?" diye bağırdı. "Hayır, size söylemedim, Bay Dean, size söylemedim. Evet, yalnızca işinizi yapıyorsunuz, biliyorum." "Bakın, pazartesi gününe kadar ödememi alacağım, tamam mı? Geçen seferki gibi olmayacak, o bir defaya mahsustu." Başka bir taksinin daha yaklaştığını görünce hemen bir kapıdan içeri girdi. "Evet, anlıyorum, anlıyorum. Sizin için de zor. Pazartesi günü elinizde olacak. Evet, evet, kesinlikle. Ayrıca bağırdığım için de kusura bakmayın. Umarım o yeni işi alırsınız." Liv telefonu kapatıp çantasını attı ve başını kaldırıp restoranın tabelasına baktı. Eğildi ve bir arabanın camındaki yansımasını görünce umutsuzluğa düştü. Yapacak bir şey yoktu. Zaten 40 dakika gecikmişti. Liv ıslak saçını yüzünden çekip özlemle sokağa baktı. Sonra derin bir nefes alıp restoranın kapısını açtı ve içeri girdi. İşte geldi. Kristen Solberg uzun masanın ortasındaki sandalyesinden kalkıp onu karşılamak için kollarını açtı ve birkaç santim uzaktan Liv'in iki yanağına öpücük kondurur gibi yaptı. "Aman tanrım, su içinde kalmışsın." Kristen'ın kestane rengindeki saçları ise kusursuzdu. "Evet, yürüyerek geldim. İyi bir fikir değilmiş." "Arkadaşlar, bu Liv Halston. Derneğimiz için harika işler yaptı ve Londra'nın en muhteşem evinde yaşıyor." Kristen nazikçe gülümseyip sesini kıstı. "Noel'den önce hoş bir adam sevgili Liv'i kapmazsa gerçekten şaşırırım." Herkes onu kutularken Liv utanmıştı. Etrafında oturan hiç kimseyle göz göze gelmemeye çalışarak gülümsemeye çalıştı. Sven birazdan olacaklar yüzünden af dilercesine gözlerini ayırmadan ona bakıyordu. "Sana bir yer ayırdım," dedi Kristen. "Roger'ın yanında. Çok tatlı biridir." İmalı bir bakış atarak Liv'i boş sandalyeye yönlendirdi. "Ondan hoşlanacaksın." Hepsi çiftti. Elbette öyle olacaklardı. 8 kişilerdi. Bir de Roger vardı. Liv oradaki tek bekar kadın olduğu için kadınların nazik tebessümlerinin altından onu süzdüğünü, bir tehdit unsuru olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını hissetmişti. Artık alışmış olmasına rağmen çok sıkıldığı bir tepkiydi bu. Yan gözle ona bakan erkeklerse farklı sebeplerden dolayı onu süzüyorlardı. Eğilerek yanındaki sandalyeyi işaret eden Roger'ın sıcak ve sarımsak kokulu nefesi burnuna gelmişti. Adam ona elini uzattı. "Selam, ben Rog. Çok ıslanmışsın." Bunu söylerken sesinin şehvetli çıkması için çabalamıştı. Cinsel bir imada bulunmadan kadınlarla konuşamayan bir liseli gibiydi. Liv ceketini çekiştirdi. "Evet, evet, ıslandım." Belli belirsiz birbirlerine gülümsediler. Roger'ın seyrek kahverengi saçları vardı ve yüzü de güneş altında fazla zaman geçirmiş gibi kırmızıydı. Bir kadeh şarap doldurdu. "Evet, ne yapıyorsun peki Liv?" Bu ismi Liv icat etmiş de kendisi de onunla dalga geçiyormuş gibi söylemişti. "Metin yazarlığı yapıyorum." "Evet, metin yazarlığı." Duraksadılar. "Çocuğun var mı?" "Hayır, senin?" "İki tane, erkek. İkisi de yatılı okulda. Açıkçası onlar için en iyi yer orası." "Demek çocuğun yok ha?" "Hayatında bir erkek de yok öyleyse. 30'lu yaşlarında olmalısın." Liv adamın sözlerinden alınmamaya çalışıp yutkundu. 30. "İnsanlarla takılmayı pek sevmiyorsun sanırım. Yoksa sen de şu..." Roger parmaklarıyla tırnak işareti yaptı. "Kariyer peşinde koşan kadınlardan mısın?" dedi. "Evet," dedi Liv ve gülümsedi. "Özgeçmişimi güncellerken işimi garantiye almak için yumurtalıklarımı bile aldırdım." Roger ona aval aval baktı ve ardından kahkahayı kopardı. Ah, çok komik. Haha. Evet, esprili bir kadın. Çok güzel. Yumurtalıklara. Sesi gittikçe kaybolurken şarabından bir yudum aldı. Karım 39 yaşındayken beni terk etti. Kadınlar için zor bir yaş sanırım. Şarabını bitirdi ve tekrar doldurmak için şişeye uzandı. Fransa'daki evimi, emekli maaşımın yarısını alıp Victor adlı bir portrekolu ile kaçtı. Kadınlar, Liv'e döndü. Ne onlarla ne de onlarsız. Roger kolunu kaldırıp restoranın tavanına doğru birkaç el ateş etmiş gibi yaptı. Uzun bir gece olacaktı. Liv gülümsemeye devam edip ikinci kadehini doldurdu ve kafasını menüye gömüp Kristin ne kadar ısrar ederse etsin bir daha yemek davetine katılmaktansa kendi kolunu yemeyi tercih edeceğini düşündü. Gece uzadıkça uzamış, çiftler Liv'in hiç tanımadığı insanları çekiştirirken yemeklerin geç gelmesi de yaşadığı eziyeti ikiye katlamıştı. Kristin de yemeğini belirttiği şekilde hazırlaması için geri yollamıştı. Ispanağın tabağının kenarına konması büyük suçmuş gibi derin derin iç geçirmişti. Sven anlayışlı bir ifadeyle ona bakıyordu. Liv, Martin adlı geniş omuzlu bir adamla onun arasında sıkışıp kalmıştı. Martin'in karısı ise Roger'la Liv'i baş başa bırakmaya kararlı görünüyordu. Roger bir ara "Kaltak!" dedi. "Anlamadım." Önce burun kıllarımı bahane etti. Sonra da ayak tırnaklarımı. Hep bir bahanesi vardı anlayacağın. Bir elinin baş parmağı ve işaret parmağıyla o işareti yapıp diğer işaret parmağını da arasından geçirdi. Ya da başı ağrırdı. Yaşlı Victor'layken başı ağrımıyordu herhalde. Ah hayır, eminim o adamın ayak tırnaklarının uzunluğu gözüne batmıyordur. Kadehinden bir yudum aldı. Eminim lanet olası tavşanlar gibilerdi. Liv'in tabağındaki kuzu eti soğumuştu. Çatalıyla bıçağını nazikçe bıraktı. Sana ne oldu peki? Liv onu kastetmemiş olmasını dileyerek Roger'a baktı ama tabii ki onu kastediyordu. Kristen eskiden Sven'in ortağıyla evli olduğunu söyledi. Öyleydi. Seni terk etti değil mi? Liv yutkundu ve boş bir ifadeye büründü. Öyle de denebilir. Roger başını iki yana salladı. Bilemiyorum. Bugünlerde insanlara ne oluyor? Sahip oldukları neden yetinmiyorlar? Bir kürdan alıp azı dişini gayretle kazıdı ve durup zevkle ne çıkardığına baktı. Liv masaya bakarken Kristen'la göz göze geldi. Kristen kaşlarını imalı bir ifadeyle kaldırıp baş parmaklarıyla gizlice işaret etti. Liv de sandalyesini iterek "Kusura bakmayın" dedi. "Tuvalete gitmeliyim." Liv kimsenin onu merak etmesini gerektirmeyecek bir süre tuvalette kalıp yan bölmelere girip çıkan kadınları dinledi. Telefonundan olmayan e-postalarını kontrol edip kelime oyunu oynadı. Arka arkaya kazandıktan sonra da ayağa kalkıp sifonu çekti ve ellerini yıkayıp memnuniyetle aynada kendine baktı. Makyajı bir gözünün altına bulaşmıştı. Aynanın karşısında makyajını düzeltirken tekrar Roger'ın yanına oturacağıma göre neden uğraşıyorum ki diye düşündü. Sonra saatine baktı. Erken saatte bir toplantısı olduğunu bahane edip eve gidebilir miydi acaba? Şansı varsa Liv gitmeden Roger sarhoş olur. Onun orada olduğunu bile unuturdu. Liv son kez kendine bakıp saçını geriye itti ve yüzünü buruşturdu. Ne anlamı var ki? Sonra kapıyı açtı. Liv, Liv gel, sana bir şey anlatacağım. Roger ayağa kalkmış, çılgın el hareketleriyle onu çağırıyordu. Yüzü daha da kızarmıştı ve saçının bir tarafı dikilmişti. Bu adam yarı insan, yarı deve kuşu gibi bir canlıya benziyor diye düşündü Liv. Onunla yarım saat daha geçirmek zorunda olması anlık bir panik yaratmıştı. Liv böyle zamanlarda kalabalıktan uzaklaşıp karanlık sokaklarda tek başına yürümek isterdi. Yanında birisinin olmasına gerek yoktu. Her an yerinden kalkmaya hazır şekilde temkinlice oturup yarım bardak daha şarap içti ve sonra da "Artık gitmeliyim" dedi. Masada oturanlar kişiliklerini hakaret edilmişçesine karşı çıkmaya başladılar ve Liv tabii ki gidemedi. Yapmacık bir tebessümle onlara bakıyordu. Çiftleri izlerken içilen her şarap kadehiyle birlikte aile içi sorunlar da ortaya çıkıyordu. Şuradaki kadın kocasını sevmiyor. Adamın her söylediğine gözlerini deviriyor. Şu adam herkesten bıkmış. Muhtemelen karısından da. Masanın altından sürekli cep telefonunu karıştırıyor. Liv saate bakıp duruyor, Roger'ın yaşadığı haksızlıkları dinlerken ilgisizce başını sallıyordu. Kendi kendine bingo oynuyordu. Okula aidatı ve ev kirası kazanmıştı. Ailece Avrupa tatilinde kazanmak üzereyken biri omzuna dokundu. Affedersiniz, telefonunuz var. Liv döndü. Kadın garsonun açık bir teni ve yarı açık bir perde gibi yüzünü örten uzun, koyu renk saçları vardı. Not defterini işaret ediyordu. Liv bir an onu tanıdığını düşündü. Ne? Acil bir telefon. Sanırım ailenizden biri. Liv duraksadı. Aileden mi? Bu çok uzak bir ihtimaldi. Öyle mi? Tamam. Telefonun yerini göstermemi ister misin? Christine dudak hareketleriyle acil bir aramaymış dedi ve mutfağa yönelen garsonu gösterdi. Kristen'ın yüzünde endişelendiğini gösteren bir ifade belirdi. Liv, Roger'a bir şey söylemek için eğildi ve adam arkasına bakıp onu durdurmak istercesine elini salladı. Sonunda Liv oradan uzaklaşmış, yarısı boş restoranda kısa boylu esmer kızın peşinden barı geçip ahşap panellerle kaplı koridora çıkmıştı. Oturma bölümündeki kasvetten sonra çelik yüzeyden yayılan ışığın her yanı sardığı mutfağın aydınlığı gözünü almıştı. Beyazlar içindeki iki adam onu görmezden gelip tavaları lavaboya koydu. Köşede bir şeyler kızarıyor, yağlar etrafa sıçrıyordu ve biri hararetle İspanyolca konuşuyordu. Kız onu döner kapılardan geçirdi ve aniden arka lobideki vestiyere çıktılar. Liv durduklarında "Telefon nerede?" dedi. Kız önlüğünün cebinden sigara paketini çıkardı ve bir tane yaktı. Sonra boş boş "Ne telefonu?" diye sordu. "Biri beni aramıştı ya." "Ha, o mu? Kimse aramadı. Birinin seni kurtarmasını bekliyormuş gibi bir halin vardı. Ben de seni kurtardım." Kız derin bir nefes alıp bir süre bekledi. "Beni tanımadın değil mi? Mo, Mo Stewart." Liv kaşlarını çatarken kız da iç geçirdi. "Üniversitede aynı dersi almıştık. Rönesans ve İtalyan resmi, bir de canlı model çizimi." Liv sınıfını düşündü. Sonra aniden onu anımsadı. Her derste ifadesiz bir yüzle köşede sessizce oturan, tırnakları parlak mor ojeyle boyanmış gotik kızdı bu. "Vay canına, hiç değişmemişsin." Yalan değildi. Bunu söylerken aslında pek de kompliman yapmıyordu. Mo onu incelerken, "Ama sen değişmişsin," dedi. "Biraz, ne bileyim, antisosyal gibi görünüyorsun." "Antisosyal mi?" "Aslında tam da öyle değil galiba. Daha farklısın. Yorgun gibi. Yakışıklı ama aptal bir adamın yanında oturmaktan keyif alır bir halin yoktu. Nedir bu? Bekarlar toplantısı falan mı?" "Sanırım o dediğin yalnızca benim için geçerli." "Tanrım, al şunu." Liv'e bir sigara uzattı. "Haydi yak. Onlara gitmen gerektiğini söyleyeceğim. Yaşlı teyzene inme inmiş, tamam mı? Yoksa daha etkileyici bir şey mi olsun? AIDS ya da Ebola virüsü de olabilir. Acaba daha üzücü bir şey mi olsa?" Mo çakmağını Liv'e uzattı. "Ben sigara içmiyorum. Senin için değil. Dino fark etmeden iki sigara içebilirim böylece. Hesabını ödeyecek misin?" "Ah, iyi hatırlattın." Liv çantasından cüzdanını çıkardı. Özgürlüğüne kavuşma fikri başını döndürmüştü. Mo notlar alıp dikkatle hesap çıkardı ve sonra ciddi bir ifadeyle "Benim bahşişim nerede?" diye sordu. Hiç de şaka yapar gibi bir hali yoktu. Liv gözlerini kırpıştırdı ve fazladan bir beşlik daha çıkarıp onu uzattı. Mo, "Teşekkürler," dedi ve parayı önlüğünün cebine attı. "Çok mu kötü görünüyorum?" Umursamaz bir tavır takındı ve ardından endişelendiğini gösterecek yüz kaslarına sahip olmadığını kabullenerek koridorda gözden kayboldu. Liv oradan hemen ayrılmakla kızın dönmesini beklemek arasında kalmıştı. Arka lobiye, askıya asılı ucuz paltolara, altlarında duran pis kovayla beze baktı ve elinde öylece tuttuğu sigarayla tahta tabureye oturdu. Ayak seslerini duyduğunda kalktı ama gelen kişi loş ışıkta alnı parlayan bronz tenli bir adamdı. Restoranın sahibi olabilir miydi? Elinde kehribar renkli bir içecek vardı. Adam bardağı Liv'e uzatıp "Al," dedi. Liv istemediğini söyleyince de "Yaşadığın şoku atlatman için," diye ekledi. Sonra da ona göz kırpıp gitti. Liv oturup içmeye başladı. Uzakta kalabalık mutfağın ötesinde Roger'ın hayıflanan sesinin yükseldiğini ve sandalyelerin gıcırtısını duyabiliyordu. Liv saatine baktı. 11'i çeyrek geçiyordu. Şefler mutfaktan çıkıyor, askıdan paltolarını alıp yanından geçerken müşterilerin çalışanlar koridorunda 20 dakika oturup brandy içmesine alışkınlarmış gibi hafifçe başlarını sallayarak gidiyorlardı. Mo geri geldiğinde üzerinde önlüğü yoktu. Elinde anahtarlarla Liv'in yanından geçip yangın kapısını kilitledi. "Gittiler," dedi siyah saçlarını toplayarak. "Ateşli refakatçin seni teselli edecek birkaç şey söyledi. Yerinde olsam bir süre cep telefonumu kapalı tutardım." "Teşekkürler," dedi Liv. "Çok naziksin." "Bir şey değil. Kahve ister misin? Restoran boşalmıştı. Liv kendi oturduğu, garsonun sandalyeleri becerikli bir şekilde düzeltip, çatal bıçakları da bu işi binlerce defa yapmış birinin el çabukluğuyla düzenlediği masaya baktı. Mo, kahve makinesine doğru giderken ona oturmasını işaret etti. Liv aslında eve gitmeyi tercih ederdi ama özgürlüğün bir bedeli olduğunu düşünüp eski güzel günlere dair sohbet etmesi gerektiğini fark etti. Mo başka bir sigara yakarken Liv, "Hepsinin bu kadar çabuk gittiğine inanamıyorum." dedi. "Şey, biri BlackBerry'sinde beklenmedik bir mesaj gördü. Hepsi biraz sinirlendi. İş yemeklerinde meme ucunu deldirmekten konuşulmaz sanırım." "Bunu duydun mu? Burada her şeyi duyarsın. Müşterilerin çoğu garsonlar geldiğinde de konuşmaya devam eder. Süt küpüğü makinesini açıp, bir önlük insana süper güçler sunuyor. Aslında görünmez olmanı da sağlıyor," dedi. Söylediği gibi, Liv de Mo'yu görmemişti ve bu fikir onu rahatsız etti. Mo onun ne düşündüğünü anlamış gibi hafifçe gülümsedi. "Sorun değil, fark edilmez büyük insan olmaya alıştım." Dedi Liv kahvesini alırken. "Neler yaptın?" "Son 10 yıldır mı? Bu tür işlerle uğraştım işte. Garsonluk bana uyuyor. Barda çalışmak gibi bir hırsım da yok." Bunu ruhsuz bir ifadeyle söylemişti. "Ya sen?" "Ben de serbest çalışıyorum. Kendi adıma işler yapıyorum. Ofiste çalışmak bana uymuyor." Liv gülümsedi. Mo sigarasından derin bir nefes çekti. "Çok şaşırdım," dedi. "Sen hep o altın kızlardan biriydin." "Altın kızlar mı?" "Sen ve esmerler ekibin. Bacaklarınız ve saçlarınız sayesinde erkekler uydu gibi peşinizde dolaşırdı. Scott Fitzgerald'ın kahramanları gibi. Senin daha farklı yerlere geleceğini düşünmüştüm. Ne bileyim, televizyon, medya, oyunculuk gibi." Liv bu sözleri bir yerde okusa karşısındaki kendisine kızdığını düşünürdü. Ama Mo'nun sesinde kin yoktu. "Hayır," dedi ve gömleğinin kenarına bıraktı. Liv kahvesini bitirdi. Garsonların geri kalanı da gitmişti. Mo'nun bardağı da boştu. Saat 12'ye çeyrek vardı. "Kapatman mı gerekiyor? Ne tarafa gideceksin?" "Hiçbir yere. Burada kalıyorum." "Burada bir odan mı var?" "Hayır ama Dino bir şey demiyor." Mo sigarasını söndürüp ayağa kalktı ve kül tablasını boşalttı. "Aslında Dino bilmiyor. İşime çok bağlı olduğumu düşünüyor. Her akşam işten en son benim çıktığımı sanıyor ve neden hepsi senin gibi değil diyor." Baş parmağıyla arka tarafı işaret etti. "Dolapta bir uyku tulumum var ve saati de 5:30'a kuruyorum. Ev bulamıyorum. Daha doğrusu ev tutmaya param yetmiyor." Liv ona baktı. "Öyle bakma. Şurası kaldığım birçok kiralık evden daha rahat, inan." Geriye dönüp düşündüğünde Liv neden böyle bir şey söylediğini bilmiyordu. Yıllardır görmediği arkadaşları şöyle dursun, çok az kişiyi evine davet ederdi. Ama daha ne yaptığını bile anlamadan ağzı açıldı ve "ben de kalabilirsin" kelimeleri ağzından döküldü. Ne söylediğini fark edince de "bu gecelik" diye ekledi. "Boş bir odam var, duş da alabilirsin." Sonra kendini beğenmiş gibi konuştuğunu düşünerek bir de "takılırız, eğlenceli olur" diye ekledi. Mo boş bir ifadeyle baktı. Sonra asıl iyiliği kendisi yapıyormuş gibi yüzünü buruşturup "sen öyle diyorsan" dedi ve paltosunu almaya gitti. Liv uzaktan bile evini görebiliyordu. Açık mavi cam duvarları, eski şeker deposunun üzerinde çatıya bir yaratık inmiş gibi duruyordu. David bu görüntüyü çok severdi. Arkadaşlarıyla ya da potansiyel müşterilerle eve yürüyorsa bundan bahsetmekten kaçınmazdı. Victorian depolar ile koyu kahverengi tuğlaların uyuşmazlığını, ışığın geliş açısını ya da aşağıdaki suyun yansımasını çok severdi. Bu yapının Londra'nın nehir manzarasının bir özelliği olmasını seviyordu. Bu ev bir anlamda kendi reklamını yapıyordu. Yaklaşık 10 yıl önce burası yapılırken David cam malzeme tercih etmişti. Tamamlayıcı parçalarda çevre dostu, termal özellikteydi. Yaptığı işler Londra'da hemen göze çarpıyordu ve David, işin sırrı şeffaf olmakta derdi. Binalar ne amaca hizmet ettiklerini ve biçimlerini göstermeli. Binada gizli olan tek yer banyolardı ve onda bile tek taraftan şeffaf cam kullanmamak için kendini zor tutmuştu. Kimsenin sizi görmediğinden emin olsanız bile tuvaletteyken dışarıyı görmenin sinir bozucu olabileceğini David bir türlü anlamıyordu. Liv, arkadaşları bu eve, evin konumuna ve iç dekorasyon dergilerinde sık sık görünmesine imrenirdi ama kendi aralarında böylesine minimalist bir tarzın onları çıldırtacağını konuştuklarını da biliyordu. Fakat minimalizm David'in iliklerine işlemişti. gereksiz olanı ayırma, temizleme dürtüsü vardı. Evdeki her şey William Morris testine karşı koyar nitelikteydi ve fonksiyonel, güzel ve gerçekten gerekli mi sorusuna cevap veriyordu. Birlikteliklerinin ilk döneminde Liv bunu çok yorucu bulmuştu. Eşyalarını yatak odasında etrafa saçıp, mutfağı ucuz çiçekler ve pazardan aldığı ufak tefek biblolarla donattıkça David sinirleniyordu. Şimdi ise evinin sadeliğinden ve çeşitli nesnelerden yoksun olmasından hoşnuttu. Çok havalı. Köhne asansörden cam eve girmişlerdi ve Mo'nun yüzü tuhaf bir biçimde aydınlanmıştı. Burası senin evin mi? Ciddi misin? Böyle bir yerde yaşamak için ne iş yapıyorsun? Kocam yaptı. Hole geçip anahtarlarını dikkatle gümüş askıya asıp lambaları yaktı. Eski kocam mı? Tanrım, ve evi sana mı bıraktı? Pek sayılmaz. Liv bir düğmeye bastı ve çatı panjurunun sessizce açılıp yıldızlı gökyüzünü mutfağa taşımasını izledi. O öldü. Öylece dururken yüzünü yukarıya kaldırıp birazdan gelecek avutucu sözleri hazırlandı. Bunu söylemek hiç kolay değildi. Üzerinden 4 yıl geçmişti ama David'in yokluğu yüreğinin derinliklerine yerleşmiş bir yara gibiydi. Bu tür sözler hala içini acıtıyordu. Ama Mo hiçbir şey söylemedi. Tekrar konuştuğunda da "kötü bir tecrübe" demekle yetindi. Yüzünde umursamaz, solgun bir ifade vardı. "Evet," dedi Liv ve hafifçe iç çekti. "Evet, gerçekten de öyle."